Kimseler Duysun'un yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün konuğum psikolog Dilan Kocabaş. Hoş geldin Dilan.
Hoş buldum Begüm, merhaba.
Dilan benim uzun yıllardır arkadaşım. Her ne kadar gelip bir araya gelemesek de, evet, yüz yüze.
Yüz yüze görüşemesek de.
Uzaktan
şey,
arkadaşım.
O köy bizim köyümüzdür.
Aynen, o benim arkadaşımdır yani. Böyle bir konu seçelim ki böyle çok ikimiz de rahat rahat konuşalım. Hem arkadaş ilişkimizi kullanarak hem de biraz da alanımızı kullanarak, psikolog olarak diye düşündük. Ve konumuz bu hafta kıskançlık. Şimdi başlıyorum. Öncelikle Dilan'ı merak ediyoruz hepimiz. Dilan, buyurunuz, kendinizi tanıtın lütfen.
2022'de Uludağ Psikoloji'den mezun oldum. Sonra böyle 1,5 yıl kadar bir ara verdikten sonra şimdi Şubat'tan beri de klinik psikoloji yüksek lisansıma devam ediyorum Beykoz Üniversitesi'nde. Bir yıldır da Eskişehir'de yaşıyorum. Burada da yani aldığım eğitimlerden sonra hem yüz yüze hem online olarak görüşmeler yapıyorum diyeyim. Böyle terapi yapıyorum demek bana biraz şey geliyor, ekstrem geliyor. Görüşmelerimi sürdürüyorum. Aktif olarak çalışıyorum yani. Çok fazla da aslında değişik bir şey yok şu anda benim hayatımda. Okul, ev, yolculuk. Sürekli her hafta Eskişehir İstanbul arasında gidip geliyorum. Şimdi biraz tatiliyle nefes alacağım. Onun dışında dediğim gibi çalışıyorum sadece. Bu kadar.
Teşekkürler. Peki o zaman ilk sorumuzla hemen ısınmaya başlayalım. Kıskançlık sence
Başlayalım.
Ne?
Kıskançlık bence ne? Öncelikle kıskançlık, ya herkes aynı yerde mi hissediyordur bedeninde kıskançlığı bilmiyorum. Ama kıskançlık deyince bile benim böyle karın bölgemden şu böyle boynuma doğru yükselen bir sıcaklık geliyor bana. Sonra yanaklarıma vuruyor falan.
Evet.
Böyle bir fiziksel olarak yeri bende bu ve tanım olarak bakacak olursam da biraz şey gibi. Bunu tabii kıskançlık deyince muhtemelen herkesin aklına ilk olarak ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler geliyordur. O yüzden benim de tanım olarak ilk aklıma bunun tanımı geliyor. Şu anda hayatında arkadaş da olabilir, sevgili, eş de olabilir bu. Ya da bir çocuğun annesini kardeşinden kıskanması da olabilir. Bunların hepsi kıskançlık duyduğum kişiyi kaybetmeyle ilgili ya da kıskançlık duyduğum kişinin kıskandığın şeye senden daha fazla ilgi çekici bulması ve ona daha cezbedici geldiği için de senden ziyade ona yöneleceğine dair bir korku bence aslında. Kıskançlık çok büyük oranda bir korku içeren bir duygu bence. Duygusal anlamda böyle tanımlayabilirim galiba.
Bence de aslında böyle kıskançlığı yakın ilişkilerde çok fazla insanlar düşünüyor. Özellikle duygusal romantik ilişkilerde, senin dediğin gibi. Bu yüzden de ilk akla bu tanım geliyor. Bana soracak olursan da böyle şey gibi sanki. Senin sahip olduğun bir şey var veya olduğunu düşündüğün ya da olmak istediğin, sahip olmak istediğin şeyin başkası tarafından tehdit edilmesi durumu gibi geliyor bana. Bu yani sanki mesela bir statüyü kıskanmakta da, bir atıyorum bir sevgili kıskanmakta da sanki oturuyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama sanki böyle senin sahip, mesela hani sevgilin olmasa da platonik olarak sevdiğin, karşılıksız olarak sevdiğin birisini de kıskanabiliyor insan. Ve bu mesela senin sahip olmak istediğin kişinin başkası tarafından hani tehdidin olması durumu sanki. Sevgili de senin sahip olduğun kişi tehdit altında. Statüde de öyle. Sanki senin sahip olmak istediğin şey başka biri tarafından böyle ait.
Evet. Aslında ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz ama benim söylediğim tarafta sanki kıskanmak benim evet sahip olduğum konum ya da sahip olduğum şey bir tehdit altında ama ben yetersiz olduğum için bu tehdit altında gibi bir algı var. Senin tarafında da galiba bu şey hani kendinden dışsallaştırıyorsun yani problemi biraz. Dışarıdan bir şey seni tehdit ediyor. Ben de hani ben yetersiz olduğum için yeteri kadar cezbedici ya da donanımlı olmadığım için benim yerim sallantıdaymış gibi. Yani bendeki şeyi bu oluyor. Bu ikimizin farklı karakterlerde olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Belki ben daha özgüvensiz bir insanımdır,
Hayır, bu
bilmiyorum.
arada yani şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu tamamen yani her insandan insana değişebilecek bir şey. Bu arada ben çok genellemeye çalıştım. Kendimi konuşmadım aslında. Çok genel bir tanım yapmaya çalıştım. Benim de mesela kıskandığım zaman benim de ilk aklıma gelen şey bende ne eksik? Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bende ne eksik de o kişi işte böyle. Bende ne eksik de o kişi buraya geldi. Ya da bende ne eksik de o kişi daha çok beğeniliyor gibi şeyler benim de ilk aklıma geliyor. Ama herkes de böyle olmak zorunda değil diye de hani ne alaka o şimdi dediği düşünebilir yani insanlar, anladın mı? Ben varken yani ne oluyoruz? Bu da kıskançlık aslında.
O zaman başlangıçta şöyle bir şey yapalım mı? Kıskançlık ve bunun işte kime göre normal, kime göre anormal dozları, kişiden kişiye değişen, çok öznel bir ilişkiden ilişkiye de değişen. Mesela sen aynı kişisin ama bir ilişkinde farklı, bir ilişkinde farklıdır bunun
Aynen öyle.
dozları. O yüzden şu anda başlangıçta söyleyelim. Burada konuştuğumuz her şey tamamen bizim perspektifimizden ve bizim hissettiğimiz şeyleri içeriyor gibi bir
Aynen.
warning
Şu an hani zaten sencesini sordum. İlk sence böyle, mesela bence de hani bende ne eksik mesela ilk düşündüğüm şey. Genel kapsamlı en yapmaya çalıştığım şey bu ilk söylediğim tanım oldu. Bir
verelim.
de ben okudum bu özel bölüm için okuduğum kadarıyla, çünkü hani oturup direkt kıskançlık üzerine çalışmadım daha önce hiç, ama hani evrimsel şöyle bir neden insanlar kıskanır diye baktığım zaman da bir model gördüm. Bu model aslında ebeveynsel yatırım modeli ismi ve öncelikle ilk bu model şöyle çıkıyor. İşte bir ebeveynin çocuğuna yaptığı o yatırım, hem maddi hem manevi, onu sevmesi, ona bakması, yetiştirmesi, okutması vesaire. Daha sonra da ondan bir beklentisi var. İşte atıyorum kültürel, bizim kültürümüz açısından konuşacak olursak işte evlenmesi, çocuk sahibi olması, mürüvvetini görmesi gibi bir şeyler kullanacağım mesela. Veya başarılı olması, iyi bir yere gelmesi gibi. Veya onu sevmesi. Bu da bir beklenti yani kişiden. Bunlar olmadığı zaman, gerçekleşmediği zaman aslında bu yatırımın boşa gitmesi durumu için kullanılmış bu model. Ama aynı modelin kıskançlığı da açıkladığını söylüyor işte araştırmacılar. Ve yani birine, atıyorum bu yakın ilişkilerdeki kıskançlığı örnek vereyim. Hani birine bir yatırım yapıyorsun, onu seviyorsunuz, kendinden bir şeyler anlatıyorsun, hayatının bir döneminde bir şeyler paylaştığın kişinin başka yani birine ilgisinin kayması senin o yatırımın çöp olması demek. Bu sebepten dolayı da bunu bir yatırım modelinin açıkladığını söylüyorlar. Böyle de, bu da böyle bir bilgi burada.
Aynı modelin, yani bu modelin devamı olarak bunu şu anda kafamda oturttum galiba. Bazı ilişkilerin bitememe sebebi de bence
Aynen
bundan
öyle.
kaynaklanıyor. İşte 5 yıl oldu, o kadar şey yaptık, ailemle tanıştı, arkadaş çevremiz ortak, işte kurtarırız, bir şekilde toparlarız falan.
Aynen,
Buna
çocuğumuz
galiba
var, yatırımı da var mesela. Çocuğumuz
mesela, evet.
var ve çocuklarımız için birlikteyiz. Çok fazla duyulan bir şey.
Evet, o yüzden bu galiba ilişkileri de bir tık toksikleştiren bir durum aynı zamanda ki genel olarak insanlara sorduğun zaman kıskançlık da aslında toksik bir durum olarak nitelendiriliyor. Galiba bunların arasındaki ilişkiyi de bu şekilde açıklayabiliriz gibi geldi.
Aslında şöyle bir şey de var. Bunu bir spektrum olarak da söylüyorlar. Yani tabii ki de kıskançlık bir noktaya kadar zaten çok doğal bir duygu. Tamamen dediğim gibi evrimsel de bir açıklaması olduğuna göre bu içimizden gelen doğal, dürtüsel ve hayatta kalmaya yönelik bir duygumuz, yani her duygumuz gibi. Tek farkı işte bir noktada insanın hayatını zorlaştırıyor. Ama bu neredeyse aslında düşünce dilan bütün duygular için geçerli değil mi? Yani öfkeyi de bir noktaya kadar hissedersek yani doğru ve doğal ve hissedilebilir, ama bir noktadan sonra hani bunun kontrolü gerekiyor. Mesela kıskançlığın da kontrolü gerektiği noktası var. Bu yüzden spektrum olarak da söylüyorlar. Eğer yani bir patolojiymiş gibi bakarsak bunun normal olduğu kısımlar ve zarar verdiği kısımlar. Şimdi o kısım ne diye sorayım sana. Sence o kısım nerede değişiyor?
Zaten patolojide de sürekli şey var ya, böyle atıyorum bağımlılıkta falan. Yani şu anda ben yüksek lisansta patoloji dersini alırken hocamızın söylediği şey şu ve defalarca her şeyde bunu tekrarlıyor. Bir şeye bozukluk ya da işte zararlı bir durum, bunun tedavi edilmesi gerekiyor, bu patolojik bir durum diyebilmek için bu durumun İşte kişinin yaşantısını zora sokması gerekir, ilişkilerini bozması ya da zora sokması gerekir. Kendine, sosyal çevresine bir zarar olması gerekir. İşlevsel bir bozukluğa sebep olması gerekir. Bu şekilde patoloji diyebilirsiniz. Ya da bu şekilde bunun tedaviye ihtiyacı var diyebilirsiniz gibi bir böyle şeyi vardı. Hani bu biraz tanılar üstü bir yaklaşım olarak oluyor galiba. Hani belirtileri gösteriyor olabilir ama bunlar ne kadar seni kısıtlıyor ya da zarar veriyor gibi bir yerden. O yüzden kıskançlıkta da eğer bir ilişkiden bahsediyorum, yani genel olarak ilişkilerden konuşuyoruz şu anda benim anladığım kadarıyla ya da ben öyle cevap veriyorum sürekli. Yani sen evet partnerine kıskanabilirsin. Hepimiz kıskanıyoruzdur. Bu şey değil ama sabah uyanıyorum kıskanıyorum. Gece uyuyana kadar sürekli kıskançlık krizleri geçiriyorum. Dışarı çıkartmıyorum. İşte ya da sürekli bu konularda kavga ediyoruz. Arkadaş çevresini kısıtlıyorum. Giyeceği şeyleri, paylaşacağı şeyleri kısıtlıyorum, gittiği mekanları kontrol ediyorum gibi bir yerdeyse. Yani sen karşındaki insanın aslında hayatındaki özgürlüklere müdahale ediyorsan eğer, evet bunun zarar verici bir dozu var demektir. Tabii bu şey olabilir bu arada. Sen bunu çok küçük dozlarda yaptığını düşünsen de karşındaki insan bu kısıtlanmayı hissediyor olabilir. O yüzden kıskançlığın zararlı olma noktasının kişiden kişiye ya da ilişkiden ilişkiye değiştiğini söylemiştim en başta bana göre. Çünkü birine göre bunda ne var ki? Hani niye bundan bu kadar ay işte çok kıskanıyor diyorsun. Bu hiç de öyle böyle bahsedilecek bir şey değil. Böyle bir seviyede değil desem bile o insanın yetiştirilme tarzı olabilir. Bu zamana kadar yaşadığı ilişkilerin farklı dinamiklerinden alıştığı ilişki tarzından kaynaklı olabilir. En ufak bir şey yani o kim, niye takip ediyorsun demesi bile bir insan için "Aa, ben bunu yapamam" gibi bir şeye olabilir yani. Yani bir noktaya gelebilir. O yüzden ama genel olarak söylediğimiz zaman bunu nasıl ayırt edebiliriz? Kısıtlandığını hissediyorsan, sürekli bu konu gündemdeyse ve her şeyin sonu bu kıskançlık mevzusuna kısıtlamaya çıkıyorsa, tabii bu kıskançlıkların çok büyük oranda şiddetle hatta cinayetle sonuçlandığını da görüyoruz.
Evet, maalesef.
Eşini kıskandığı için, eşi ondan başka kimseyle birlikte olmasın diye öldüren insanlar, erkekler, eşler. O yüzden bunların dozunu böyle bir zarar görme, kısıtlanma ya da karşındaki insanın tahammül seviyesi ve tolerans eşiğine göre değerlendirebiliriz bence.
Ha, çok güzel söyledin çünkü yani bunun aslında ilişkiden ilişkiye de değiştiğine denk hani de söylemiş oldun. Aslında öncelikle kişiden kişiye değişiyor. Yani senin ne kadar kıskandığın veya ne kadar dozda kıskanabileceğin. Ama her senin de bir önceki verdiğin örnekle de bağlantılı. Mesela her ilişkimizde de aynı dinamikte olmadığımız için aynı şekilde kıskanmıyor, kıskanılmıyor. Ve aynı şekilde kıskanmayı o ilişkide konuşmuyoruz. Aynı düzeyde konuşmuyoruz. O yüzden her ilişkide de bunun şöyle bir şeyi vardır. Şu dozda kıskançlıktan sonra şöylesindir demek doğru değil. Mesela örnek vereceğim. Bu bölüm için ben şey yapmıştım. Sadece bu sonucumu paylaşmak için. Ne kadar kıskançsın test yaptım ama bu şey yani bu böyle şey internetteki aşırı alakasız böyle bilimsellikten
O ne
uzak.
diyor testi?
O ne diyor da değildi ama böyle şey hani o tarzda yani bir test ve şey çıktım çok da fifici çıkmıştım
Aşırı bilimsel sonuçlar.
çok bilimsel bir sonuç elde ettim yani aslında bu testleri örnek vereceğim böyle bir şeyi yok yani aslında bunu ölçemiyoruz. Bunu ilişkiye bakmak lazım. İlişki partner bundan ne kadar etkileniyor, kişi ne kadar kıskandığı için bundan etkileniyor. Hani buna bakarak karar verebileceğimiz bir şey olduğu için hepsini kapsadın. Teşekkür ederim.
Mesela ilişkilerin dinamikleriyle ilgili şöyle de bir şey var. Bazen düşündüğün zaman hani çocukken, lisedeyken yaşadığın ilişkilerde hani çok böyle büyük kıskançlıklar içerir ama büyüdükçe işte bunlar daha çok oturur gibi bir algı var. Büyüdükçe ilerleyen yaşlardaki ilişkilerde daha mantıklı, daha az kıskanan bir insan haline gelirsin gibi bir algı var. Ama mesela bir insan belli bir noktada aldatıldıysa ya da herhangi bir işte şüphelendiği bir şey başına geldiyse ya da bir böyle problem yaşadıysa ilerleyen ilişkilerde daha kıskanç ve kontrolcü olma olasılığı da var. O yüzden bu da böyle şey bir şey değil yani. Bir doğru değil böyle. Eğri büğrü bir grafik aslında. Yani bir ilişkisinde şöyle, bir ilişkisinde böyle gibi de ilerleyebilir. O yüzden bu şeyi düşünüyordum da hani bir insanın kendi gelişim süreciyle kıskançlığı nasıl bir orantıda olabilir diye kendi kafamda düşünüyordum.
Evet.
Aklıma böyle bir şey geldi ve çok makul yani bunun değişken olması. Çünkü insan çok değişken bir varlık. O
Aynen.
yüzden sabit bir şey olması çok mümkün değil.
Hem dediğin gibi bu deneyimlediğimiz şeyler bizi şekillendiriyor. Bir de şeyi de düşünüyorum. Aslında mesela flört şiddetiyle ilgili eğitimler falan olsa mesela lisede de o kadar kıskanç bir hayat yaşanmaz belki de. Çünkü orada o hislerin çoğu veya tamamların, onayların çoğu aslında flört şiddetinden bir haber olunduğu için. Yani bunun bir şiddet türü olduğunu bilmediği için birçok genç bence ay evet seviyor beni o yüzden kıskanıyor tarzında böyle
Evet.
takılıyor. Ama bunun işte bir şiddet olduğu bilincinde olsa belki de gençler belki de o eğri büğrü de değişecek. Yani tamam yine eğri büğrü olacak ama yani bu yüksek kıskançlık düzeyinden başlamayabilir yani insanlar bilinçli olduğu sürece.
Evet.
Benim aslında şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Hani evrimsel olarak işte insan neden kıskanır'a bir baktığım zaman şunu da görmüştüm. Kadınlar ve erkeklerin aslında o geçmişten ilk kazandığı bu toplumsal rollerini ilk kazandığı zamanlardan dolayı gelen bir kıskanma çeşidi de varmış aslında. Erkekler daha çok cinsel anlamda kıskanıyormuş partnerlerini ve kadınlar daha çok romantik anlamda kıskanıyormuş. Bunun sebebi ne evrimsel olarak şöyle açıklıyordu teori. Erkekler aslında bir yavruları dünyaya geldiğinde o yavrunun kendisinin olup olmadığını bilemiyor. Yani bunun o zamanki dönemlerde de bir şey yok. Nasıl benim yavrum olduğunu bileceksin. Hani çok eşli bir durumda. Bu sebepten dolayı da o kadın tamamen tek eşli olmalı ki yani başka biriyle cinsel herhangi bir şey yaşamamalı ki benim çocuğum benim olduğunu bileyim. Bu sebepten dolayı da evrimsel olarak cinsel anlamda bir şey yaşaması erkek için kadın partnerinin bir şey yaşaması daha korkunç bir şey erkeğe göre. Ama kadınların da romantik anlamda erkeklerin uzaklaşması daha korkunç. Çünkü kadınların öyle bir cinsel bir şeyi yok hani aslında evrimsel olarak baktığın zaman böyle bir sen doğuruyorsan senindir zaten. Hani orada bir problem yok kadınların ama erkeklerde daha çok güç, maddi güç işte atıyorum avlanmaya kadar gittiğin zaman eve yemek getiren kişi falan konumunda daha çok olduğu için o hamilelik belki de doğum zamanlarında çocuğa bakım zamanında falan kadın erkeği romantik anlamda kendinden uzak hissettiği anda o maddi yatırımı o işte bakım yatırımını falan başka bir partnere kaptırma sebebinden dolayı romantik anlamda onu tutmak istiyormuş ve o yüzden romantik kıskanıyormuş. Yani romantik başka bir ilişki yaşamasından kıskanıyormuş. Bu da böyle bir bilgi diye söylemek istedim.
Teşekkür ederiz.
Peki şeyi sorayım. Bu birkaç tane farklı terim vereceğim mesela sana. İşte gıpta etmek, kıskanmak, hasetlenmek gibi. Bunların üçü arasındaki farka ne diyebilirsin? Yani nasıl bir fark görüyorsun bunların üçü arasında?
Ben bunu her zaman ya kendi içimde de çok düşündüğüm şeyler aslında bunlar. Hani şu anda bunu kötü bir niyetle mi istiyorum? Yoksa gerçekten özendiğim için mi böyle bir şey istiyorum gibi kendi içinde bazı düşüncelerimi değerlendiriyorum sürekli. O yüzden bunları değerlendirirken benim gözümün önüne sürekli böyle ne bir şey doğru cetvel mi deniyordu? Hani sayı doğru cetvel periyodik cetvel mi deniyordu? Sayı doğrusu gibi bir şey geliyor benim aklıma sürekli. Bunu konumlandırmaya çalışırken hani negatifliğe ne kadar yakınım, pozitifliğe ne kadar yakınım gibi
Evet.
böyle zihnimde bir yere koyuyorum. Kıskançlığı bu ana başlık olarak alsam sıfıra koyarım kıskançlık terimini. Haset eksi uç. Gıpta artı uçta benim için. Çünkü haset biraz şey hani nasıl diyeyim o nasıl elde eder de ben edemem. Ben ondan daha fazla hak ediyorum. O hiçbir şey hak etmiyor. Karşındaki insanın elde ettiği bir başarıyı aslında içten içe onun hak etmediğini söylemek, kendinin ondan daha iyi olduğunu iddia etmek ve elde etmeyi istemekle ilgili bir şey. Bu kısım hasete giriyor mesela. Ama gıpta mesela hani ya işte ne güzel bir hayatı var. Bak ne güzel kazanmış, başarmış. İşine bak işte ne güzel bir evliliği var, ne güzel çocuğu var. Ay umarım benim de günün birinde böyle bir şeyim olur. Ne kadar güzeller gibi bir yerden. Karşındaki insanın elde ettiği şeyi nasıl yapar ya? Hani bu bile evlendi falan demeden.
Aynen.
Onun için iyi dileklerde bulunarak keşke benim de olsa diyebilmek biraz gıpta oluyor. Şimdi şey Inside Out'u izledim dün
Aynen ben
ikincisini.
de.
Oradaki gıpta mesela hani şey aa ne kadar güzel bir fikir. Keşke bunu ben de düşünebilmiş olsaydım falan diyor mesela.
Aa saçları ne
Hani
kadar
bu
güzel
gerçek.
diyor mesela.
Evet, ay saçları ne kadar güzel. Keşke ben de bir gün saçımı böyle yapabilsem falan hani.
Evet.
Bunlar karşındaki kişinin yaptığı şeyleri, düşündüklerini takdir ederken hani keşke senin seviyende olabilsem, keşke senin sahip olduklarına sahip olabilsem gibi bir yerden düşünmek. Yani o doğrunun artı ucu gıpta bana göre. Yani öyle, tanım olarak da öyle zaten. Sadece benim kafamdaki o doğrudan bahsediyorum. Bunların tabii ki de şey değil, biri eksi bir, biri artı bir değil. Bunların da belli başlı bir yere yakınlığı vardır. Hani içten içe bir böyle
Hafif haset, hafif
bilmem
gıpta.
hafif hafif gıpta aynen öyle bir durum vardır. Bunların da bence çok keskin ayrılması söz konusu değil
Evet.
bana göre. Ama genel olarak tanımsal olarak bakacağımız zaman ben böyle bir sayı doğrusuyla özetleyebilirim galiba kendi kafamdaki tanımlarını.
Peki böyle sen cümlene şöyle başladın. Hani ben de kendimde çok sorguluyorum bunu. Ne niyetle hissediyorum bu duyguyu falan gibi. Peki senin sorguladığında böyle gıpta veya böyle haseti hissettiğin oluyor mu yani? Nerede hissediyorsun kendini?
Evet. Çok oluyor. Ya şöyle, ben yüksek lisansa başlayana kadar yüksek lisansa başlayanlara çok yani genel olarak %85 belki de hasetleniyordum ciddi anlamda. Yani böyle hatta o kadar kötü oluyordum ki LinkedIn'i falan sildim en sonunda. Çünkü herkes sadece başarılarından bahsediyor LinkedIn'de.
Doğru,
Hani
öyle bir
bir
yaş
olumsuz,
maalesef.
motive edici bir şey göremiyorsun. Şunu yaptım, şu pozisyonda işe başladım, şu okulu kazandım falan gibi böyle. Bir yerden sonra özellikle benim okulumdan yurt dışına giden çok fazla insan oldu yüksek lisans için ilk senelerinde ve bunlar okul bitmeden falan belliydi gidecekleri. Hani bazı okulların galiba öyle oluyor. Hani erken başvuru yapıyorsun falan filan. O zaman şey olmuş. Ya hani okulda bir kere bile görmedim bu işte insanı. Bir kere derse katıldığını görmedim. Herhangi bir böyle başarı emaresini görmedim. Nasıl gidiyor ya falan oldum böyle. Hani ben niye gidemiyorum ya da hani şey falan da gerçi o biraz benim hatam. Hiç böyle araştırmıyordum falan ama sonuçları görünce zaten hasetlenirsin. Sürece hasetlenmezsin. Hani
Doğru.
elde ettiği şeye hasetlenirsin. Ya da doğrudan mezun olur olmaz yüksek lisansa başlayanlar. Böyle onlara çok gerçekten şey oldum. Nasıl kazandınız ya? Hani benim atıyorum ortalamam yetmiyor. Bu ortalamayı nasıl yaptınız kardeşim falan diye böyle. Çok deliriyordum ama aynı zamanda aynı konuda yani yüksek lisans konusunda mesela sana senin kurduğun hayata çok gıpta ediyordum ki o zaman arkadaştık zaten senle. Biz kaç yıldır 5 yıldır falan arkadaşız galiba. Sen 3 yıldır Polonya'dasın. Böyle hani şey ya ne kadar güzel işte Begüm gitti bak orada işte okuyor ne güzel evini işte kurdu işte ne güzel yaşıyor güzel şeyler paylaşıyor falan böyle hani o da gıpta ettiğim bir kısımda hani aynı konu içinde hem hasetlenip hem gıpta edebiliyorum aslında konudan da bağımsız bir şey bunlar. Şimdi de mesela iş konusunda yine LinkedIn'i silmeme ramak kaldı o kadar aldım artık. Hani şey diyorum ya bu insanlar yani herhangi bir deneyimi yok. Aldığı eğitimler buraya uygun değil. Hani böyle bir yerde nasıl işe girmiş? Bunu nasıl yaptınız? Benim daha başvurularım görüntülenmiyor. Benim daha CV'm indirilip incelenmiyor bile. Hani bunu nasıl yapıyorsunuz falan diye böyle. Şu anda da iş konusunda bir hasetlenme mevcut bende. Ama bence önemli olan sürekli o karaktere sahip bir insan olmamak. Yani ben hasetlendiğim zaman şu anda hasetleniyorum diyebiliyorum mesela. Yani tam yapmışlar diyebiliyorum bir noktadan sonra. Tam çalışırsın sen de yaparsın. Sana da denk gelir bir gün falan deyip konuyu kapatabiliyorum. Bence mesela buradaki hasetin ya da kıskançlığın zararlı olup olmaması, toksik olup olmaması da biraz farkındalıkla ayrışıyor. Yani sen yaptığın, söylediğin şeylerin, hissettiğin şeylerin ne kadar farkındasın? Bu tamamen seninle bütünleşmiş bir duygu mu? Hayatının her alanında mı bunu hissediyorsun? Yoksa bunun arasında bir denge kurabiliyor musun? Ya da çok hasetlendiğin, çok kıskandığın şeylerden sonra kendine farklı bir alternatif bulup o insana da hayatta başarılar deyip salabiliyor musun? Yani önemli olan bu bence biraz. Benim hayatımda da bu Özellikle iş ve eğitim konusunda çok oluyor. Ya da işte bir cildi ne kadar temiz. Ben o kadar şey yapıyorum, hiçbir şey olmuyor falan gibi.
Evet. Erkekler
Farklı
su
konular.
çarpıyor yüzüne ve çok güzel dikleri var diye bir söz de var biliyorsun.
Evet. O yüzden hayatımda aslında evet farklı farklı noktalarda bunu hissediyorum. Ama dediğim gibi bence önemli olan bunu fark etmek ve bir şekilde kontrol altına alabilmek. Tamam Dilan, sakin ol. Sen de yaparsın. Belki senin için de aynı şeyleri düşünen insanlar vardır. Bak işte
Bunu asla
gitsin.
bilmiyoruz, değil mi zaten? Yani
Bilmiyoruz işte.
olabilir. Bir de yani senin söylediklerine şöyle bir şeyler eklemek istiyorum. Hani senin bahsettiğin, öfkeyle kıyaslayacağım haseti. Çünkü hani olumsuz duygu gibi nitelendiriliyor ikisi de. Hani oradan kolay anlaşılır diye düşünüyorum. Hani öfkenin de aynı kontrolünden bahsettik ya. Burada haset etmek de yani kıskanmak aslında bir noktada senin o sayı doğrusunda. Kıskanmak bir noktada negatifliğe gidebilir ve bunda bir sıkıntı yok. Atıyorum bu senin örneğinden gideceğim. Bu ortada bir haksızlık görülüyorsa kişi tarafından, bu haset etmek doğal bir şey. Atıyorum torpille işe giren insanları görünce sen haset ediyorsun yani. Bu aslında bir noktada doğal ve insan da bunun sadece dediğin gibi farkında olmalı ve bir eklemek istediğim şey de haset etmek seni haset bir insan yapmıyor veya yani bir konu hakkında haset etmek kötü bir insan yapmıyor ya da bir şeye öfkelenmek seni öfkeli bir insan yapmıyor. Yani bu yani düşündüğümüz, hissettiğimiz her duygu bizim benliğimiz değil yani. O yüzden sadece bir parçamız olarak yani duygular bizim benliğimizin parçası yani bizi tamamen ele geçirmesine izin vermediğimiz sürece aslında doğal şeyler.
Evet, katılıyorum.
Şimdi bir de yakın ilişkilerde kıskanmayı soracağım. Yakın ilişkilerde kıskanma bir sevgi göstergesi midir? Seven insan mı kıskanır?
Ya bu her ne kadar seven insan kıskanır, seven insan şunu yapar, bunu yapar sözleri bana klişe gelse de şöyle düşünüyorum. Bir insanı sevmek ona değer vermek anlamına geliyor. Sonuçta değer verdiğin insanı seversin, onu koruyup kollamak istersin ya da işte hayatında bulundurmak istersin. Koruyup kollamaktan kastığım şey değil bu arada, yine bir ilişkide böyle o koruyucu şeye girmek değil. Yani ona bir şey olmasın,
Aynen.
yani iyi olsun, sağlığı, sıhhati yerinde olsun gibi.
Aynen.
O yüzden sevmediğimiz bir insanı zaten bazı ilişkiler öyle olur mesela. Bunu da çok duyuyorum. İşte hiç kıskanmıyor beni, hiç karışmıyor. İşte umursamıyor, sevmiyor galiba beni. Çünkü işte sevse bu yaptıklarımı bir nebze olsa kıskanması gerekirdi. Ya da işte rahatsızlığını dile getirmesi gerekirdi. Çok ekstrem hareketler yapmasa bile, işte yıkıp dökmese bile bir yerleri. Hani böyle böyle yapıyorsun, bundan çok hoşlanmıyorum. İşte diğer insanlar sana şöyle şöyle yaklaşıyorlar gibi. Bazı insanlar bunu bekliyor mesela. Ama bu biraz seven insan kıskanır demek de çok doğru gelmiyor bana. Biraz da dediğim gibi aslında böyle ilişkinin dinamiğiyle de alakalı bir şey. Aynı zamanda ilişki içindeki insanların birbirlerine güvenmeleriyle de alakalı bir şey. Aynı zamanda ilişkileri içinde başlangıçta ya da süreç içinde konuşarak birbirlerinin sınırlarını öğrenmesiyle de ilişkili bir şey. Atıyorum sen neleri kıskanırsın, ben neleri kıskanırım. Bunlar atıyorum nereye kadar okey bir insanla sohbet etmem, yeni tanıştığım birisiyle işte atıyorum bir yerde sohbet etmem ya da sosyal medyadan takip etmem, mesajlaşmam, konuşmam arkadaş olarak, çünkü bazı insanlar yeni arkadaş edinmeni de istemezler hayatında, çünkü herkesi potansiyel bir
Tehdit.
şey olarak görürler.
Rakip
Aynen.
aynen.
O yüzden bunların da ilişki içinde sınırlarının konuşulması gerekir ve bu sınırlar konuşulduktan sonra bence çiftlerin de birbirini çok fazla sınamaması gerekiyor gibi geliyor bana. Hani
Aynen
bildiği halde. Bilmediği zaman evet hani okey bunları konuşmamıştık, senin bundan rahatsız olacağını düşünemedim demek bence okey bir şey. Ama bir
öyle.
kere konuşulduktan sonra bu sağlıklı olmayan kısım işte. Yani
Evet.
kıskandırmak için zorlamak.
Aynen.
Sadece kıskanmak değil bu arada. Kıskandırmaya çalışmak da aslında
Var,
bir
evet.
mevzu.
Öyle bir mevzu da var.
O
Yani bir şey
yüzden
gibi sanki o da kendine karşı tarafın kendisini sevdiğini kanıtlamaya çalışmak gibi bir şey. Beni daha çok
aynen.
sev, beni daha çok sev gibi ama aslında Kıskanmak eşit değildir. Sevgi yani.
Evet, bence de işte o yüzden kıskanmakla sevmek, birbirini çok seven insanlar var, çiftler, evliler, sevgililer vesaire, hiç fark etmez. Birbirlerinin sınırlarını bildikleri için ya da bunları daha önceden konuşarak hallettikleri için, mesela onların hiç böyle herhangi bir kıskançlık konulu bir ilişkilerinde kriz yaşadığını göremeyebilirsin. Bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez
Aynen.
mesela. O yüzden bunların ne seven insan kıskanır ne de işte kıskanmıyorsa sevmiyor demektir. İkisi de bana çok ha evet gibi bir yerden yaklaşamıyorum. Hani
Evet.
o yüzden bu da ya her şeyin cevabı bu aslında. Bu kadar öznel bir konu olduğu için
Aynen.
ilişkiden ilişkiye ve kişiden kişiye değişiyor gibi.
Kişiden kişiye
Ama
değişir
genel
diyeceğiz
olarak.
her konuşmamızın
Aynen.
sonunda. Evet
Begüm
yani.
bana daha fazla soru sormak kişiden kişiye değişiyor.
Evet yani öyle. Ama konuyla alakalı bir de onu tartışalım istiyorum. Bir şey daha soracağım. Kıskanmak ve güven duymamak aynı şey mi? Yani bir insan güven duymadığı için mi kıskanır?
Bence bu şeylerden birisi, etkileyen faktörlerden birisi. Çünkü bir önceki soruda da aslında bunu söylemiştim. Yani çiftler birbirine güveniyorsa ve sınırlarını biliyorlarsa bu kıskanmayla ilgili konuların daha az meydana geldiğini belki gözlemleyebiliriz. Ve hani şeyden de bahsetmiştim. Daha önce bir ilişkisinde aldatılan birisi diğer ilişkilerinde geçmişe kıyasla daha yüksek bir kıskançlık gösterebilir. Bu da mesela o kişinin aslında ilişkilerde yaşadığı sadakatsizliğe karşı bir güvensizlik yaşaması, her ilişkisinde benzer şeyleri yaşayabilme olasılığını değerlendirmesiyle ilgili oluyor. Bir
Evet.
kere zaten yani ilişkilerimizde biz güvende hissetmek, huzurlu hissetmek isteriz. Bir ilişkinin bence insanı yormaması gerekir. Hani sürekli bir olay, sürekli bir böyle tetikte olmak çok yorucu bir şey. O yüzden hani hayatımıza aldığımız insanın aslında bizi daha dinlendirmesi ve huzur içinde bir ilişki sürdürmesini bekleriz. Biz de aynı şeyi yapmalıyız tabii ki de. Karşımızdaki insanlar hakkında bir şey değil bu. Ama tamamen bununla ilgilidir diyemeyeceğim. Ama bence genel olarak duyduğumuz hikayelerden ya da gördüğümüz örneklerden, işte haberlerdeki gördüğümüz işte cinayetler vesaire hepsi şu şeyle genelde sonuçlanıyor ya da ortaya çıkıyor. Başkasıyla görüştüğünden şüphelendim.
Evet,
İşte şu
maalesef.
mesaj birisiyle mesajlarını gördüm ya da işte manavdaki çırakla konuşurken gördüm falan. Bunların hepsi aslında karşındaki insanın sana bir sadakatsizlik göstereceğine karşı şüphelerin yani o insana güvenmemekle ortaya çıkan bir şey. Bence bu çok büyük bir tetikleyici. Kesinlikle bunu meşrulaştırmıyorum bu arada. Bu az önce bahsettiğim haberleri falan güvenmediği için yapıyor gibi değil. Bu kesinlikle hiçbir insanın böyle bir şey yapması olumlanamaz ya da normalleştirilemez. Ama kıskançlıkla ilgili olayların, ilişkilerdeki krizlerin en çok tetiklendiği nokta bence güvensizlik.
Evet. Yani bu kişinin o partnere duyduğu güvensizlik de olmayabilir. Senin dediğin gibi geçmişten gelen güven probleminden dolayı o partnere yansıtıyor olabilir. Yani burada kişi çok kıskanılıyorsa mesela bana güven duymuyor. Yani benimle alakalı bir şey gibi de düşünmesin bence insanlar. O kişinin kontrol edemediği bir duygu ve bu bize yansıyor sadece mesela. Bu da düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. Kişi kendini suçlamamalı mesela orada.
Evet. Ya büyük oranda kıskanan kişinin kendi içinde yaşadığı temkinsizlik, bunun yansıması biraz kıskanmak
Evet.
bu tip insanlarda.
Evet bence de. Bir de böyle çok sosyal medyada bu kıskanma işte herkes herkesin ilişkisine bir şey diyor ya, herkesin bir yorumu var ya hani her şeye sosyal medyada. Burada mesela insanların birbirinin ilişkisi hakkında çok fazla yorum yaptığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz bir videodan hem örnek vereceğim hem de böyle birkaç benim aklıma gelen bazı terimlerden bahsedeceğim. Mesela Kezban kelimesi aslında bir isim olmasına rağmen günümüzde sosyal medyada çok kıskanan, çok işte ne diyeyim sen de tanımlar,
Geleneksel.
geleneksel işte
Köylü.
aynen köylü mesela isim olarak bunların hepsi mesela yani bir şekilde sosyal medyada oturdu ve yani burada köyde yaşayan insanların ne suçu var? Hani adı Kezban olan insanların ne suçu var? Ama yani bu böyle oturmuş şeylerden de bahsetmek istiyorum. Hani hem de belki de daha önce duymamış insanlara da bir bilgilendirici bir şey olsun. Yani Kezban derken insanlar mesela bunu söylüyor ya da daha bir de daha diğer kısmını söyleyeceğim. Gavat diyorlar. Çok geniş insanlara da. Bu da yine tırnak içinde geniş diyorum. Çünkü hiç kıskanmayan yani hiç kıskanmayan insanlara da gavat diyorlar ve ben araştırdım. Gavat demek hakaret davasına kadar gidebilecek bir şeymiş. Çünkü yani fuhuş yaptıran, fuhuşa işte ortam hazırlayan işte gibi bir kişiymiş yani bu gavat. Hani kelime anlamını bile bilmiyordum artık o kadar oturmuş ki hani kıskanmayan geniş gibi. Hani bir baktım dedim yani ne ve gördüm yani hakaret davası açılabilir bir şeymiş yani. Bu sebepten dolayı aslında böyle her iki uçta birbirine sallıyor. Yani sen nasıl kıskanmazsın gavat diyor bir taraf. Diğer tarafta nasıl kıskanırsın Kezban diyor mesela. Yani bir de şöyle bir grup da var. Tamam ben kıskanıyorum biraz ama yani sizin ilişkiniz dinamiğine de ben gelemem cümlesi gördüm geçen de. Ben mağaramda mutluyum. Yani çünkü mesela kıskanan kişilere kıskanmayan kişilerin söylediği başka bir kelime de mağara adamı ya da mağarada işte yaşayan insanlar. Yani geçmiş kafa olarak işte geleneksel senin dediğin gibi kişiler. Burada şimdi sana örneği bu bütün yorumları gördüğüm video örneğini söyleyeceğim ve senin fikrini alacağım ama
İnşallah biliyorumdur.
hem bilimsel hem bilimsel kısmını da söyle hem de kişisel fikrini de şöyle bir alayım. Bir video var işte bunu Instagram'da gördüm ben. Bir kız bir erkeği tanıtıyor yanındayken. İşte merhaba benim yeni ev arkadaşım en yakın arkadaşımın sevgilisi. Neden onlar aynı evde yaşamıyor sormayın. Ben en yakın arkadaşımın sevgilisiyle eve çıktım işte diye tanıtıyor kişiyi. Burada işte aşağıya gelen yorumlar bu şekildeydi. Ben mağaramda mutluyum. İyi ki böyle bir ilişki içinde değilim falan diyordu insanlar. Yani sence, sana soruyorum. Senin en yakın arkadaşın sevgilinle eve çıkabilir mi?
Benim en yakın arkadaşım sevgilimle eve çıkabilir mi sorusunda. Bu arada bu videoyu görmedim. Denk gelmedim yani. Benim en yakın arkadaşım sevgilimle eve çıkabilir mi sorusuna baktığım zaman bunun altında değişen şeyler var aslında. Hani benim böyle bir imkanım var mı? Hani ben normalde sevgilimle eve çıkabiliyor muydum ya da ev arkadaşımla eve çıkabiliyor muydum? Bu hangi durumlarda gelişti? Hani bu karar nasıl verildi gibi bunun bir böyle arka plandaki şeylerine sahip olmam gerekiyor. Çünkü imkanım varsa böyle bir şey tabii ki de tercih etmem. Ama burada durum da işte biraz şeyde değişiyor. Aa, bilemedim ki çok ilginç bir soru. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim yani hayatımda.
Evet, yani
Şey olsa mesela daha farklı. Bizim beraber yaşadığımız eve en yakın arkadaşım gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir.
evet.
Hani burada dediğim gibi değişen şeyler var. Yani ben niye yokum evde?
Başka bir örnek daha vereceğim. Orada tam olarak bu söyleniyor. Yani ben aslında bu konuyla
Acaba ben Kezban
ya işte yani insanına da bunu sorgulatıyorlar değil mi? Yani ben ay Kezban mı düşünüyorum? Yani Kezban da yine tırnak içinde söylüyorum. Hep böyle konuşuyormuşum gibi de olmasın. Bunu onaylıyormuşum
mıyım?
gibi de olmasın. Ama
Bir
yani
kere şu şeyi açmak istiyorum. Ben mağaramda mutluyum. Yani sizin ilişkiniz okey. Nasıl istiyorsanız öyle davranın ama ben yapamam derken çok sinsi bir böyle aşağılama ve eleştirme kalıbı oldu artık. Hani bunlar nasıl, hani sizin ilişkiniz okey gibi değil. Hani şunu demek istiyorum. Ya bu nasıl ilişki ya? Hani böyle bir şey olur mu? Siz ne yapıyorsunuz
Onu
falan
demek
derken
istiyor
bunu söyleyeyim.
yani.
Ben mağaramda mutluyum. Yok öyle bir şey kardeşim. Söyleyeceksin.
Evet yani aslında burada yani o kişinin ilişki dinamiğine sen uygun değil misin aslında? Bu kadar basit ve o kişinin aslında
Sen
nasıl?
öyle bir insan olmadığın için o ilişkiyi yaşamıyorsun zaten. Senin ilişkin farklı yani.
Ya ben de düşünüyorum mesela en yakın birinin en yakın arkadaşıyla sevgisi aynı eve çıkabilir ama bazı konum hani hayat bunu getirmiştir. Aynı şehirde sen yoksundur. Yani ve ikisini tanıyorsundur ve muhtemelen düşündüm mesela yani ben olsam herhalde ve aynı şehirde hem yakın arkadaşım hem erkek arkadaşım falan olsa böyle şey derim herhalde hani ya ayrı ayrı eve çıkacağınızda ev tutsanıza falan bile diyebilirim yani onu düşündüm ama işte durumun bunu gerektirmesi gerekiyor işte hani
Ya işte
güvenin
evet.
böyle oturmuş olması gerekiyor ilişkide yakın arkadaşla ilişkinde de güvenin oturması gerekiyor gibi bir sürü şey var yani o yüzden İşte başkasının ilişkisini yargılamadan aslında ben yapamam, tamam sen yapamazsan yapamazsın kardeşim. Ama yapabilen de var bazı koşullarda, hani hem sen paylaştın mesela hem ben paylaştım. Yani bazı insanlarda mesela durumlar getirdiğinde böyle bir şey yapabilir. O yüzden hani sen dedin ya aslında ben yok muyum diye. Aklıma şey geldi, Mesut Süre ile ilişki testi diye bir şey vardı ya, orada Mesut Süre bir şey soruyordu işte. Kadın olan kişiye soruyor. Diyor ki erkek arkadaşın, eşin erkek arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi? Kadın da diyor ki cevabı şu şekilde. Ben öldüm mü? Ama bunu çok ciddi soruyor. Gerçekten ben neden gitmiyorum diye. Hani bu da mesela hani sorulabilecek bir soru da. Yani aslında neden beraber gitmiyoruz ki? Ama aslında gidebilir kimi ilişkilere göre. Bu da okey yani. Bazı insanlar mesela oradaki erkek partner, ya ben sevgilimle gitmek isterim ki zaten erkek arkadaşlarımla da gidiyorsam bile de diyebilir. Ya da ben erkek arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum ve böyle bir tatile de giderim. Bizim denememizde bunu oturuyor da diyebilir gibi. Yani ben çok uzun konuştum burada ama yani yine söylemek istediğim şey ilişki dinamikleri vardır yani bu.
Yani vardır. Bir de benim o hani ben yok muyum dediğim şeyle aslında senin dediğin o hani hayat bunu gerektirmiştir. Okey dediğin kısım, yani benim
Aynen.
hani sahip olmam gereken bazı bilgiler var buna karar vermek için dediğim kısım da buydu. Hani
Aynen.
benim ayrı evim var. Erkek arkadaşım da kız arkadaşım da benim yan sokağımda eve çıkacak falan deyince, yo biri benim yanıma gelsin diğeri çıksın ya. Hani böyle bir şey de söyleyebilirim. Çünkü ben isterim hani yakın arkadaşımla ya da erkek arkadaşımla aynı evde yaşamayı isterim. Böyle bir imkan varken niye ben, ikisi de sonuçta benim yakın ve onların ortasında, onların arasındaki ilişkiyi kuran kişi muhtemelen benim. Hani ikisini tanıştıran kişi. Ben ona çok sinir olurum bak. İki farklı yakın arkadaşımı tanıştırdıktan sonra benim dışımda bir yakınlık kurmaları
Biz bunu az önce
beni çok
buna da şahit olduk galiba zaten. Hafif sen bir onu düşündün. Yani sizi ben tanıştırdım, ne oluyor da vardı orada sanki.
sinirlendirir. Aynen öyle oldu yani. Ama mesela benim erkek arkadaşım daha böyle bayramda, işte Kurban Bayramı'nda, diğer, gerçi onlar evli arkadaşlarımız ama onlarla beraber bensiz yurt dışına gittiler mesela, 3 gün tatil yaptılar. Ben gidemedim, pasaportum çıkmadı çünkü pasaport
Ya.
alamadım. O yüzden mesela şey olup onlara da mesela haset konusuna dönecek olursam açık açık söyledim. Size hasetleniyorum şu anda. Hani gidiyorsunuz, umarım başınıza bir şey gelmez çünkü ben çok hasetlendim falan diyorum. Ama orada hasetlendiğim konu biraz şuydu. Hasetlenmek mi tam olarak bilmiyorum ama orada
Üzüldün.
olamamayı kıskandım. Evet, ona üzüldüm. Yani onlar tabii ki de gitsinler. Çok güzel bir deneyim. Beraber tatil yapsınlar. İşte güzel bir yere gittiler falan. Benim orada olamamamı kıskandım. Ya da orada olan diğer insanları kıskandım mesela. Yani bunu kötü bir yerden kıskanmadım ama şakayla karışıp çok hasetleniyorum bak falan gibi şey yaptım böyle. Onlar da sağ olsunlar benim gönlümü almak için bana hediyeler getirdiler.
Ay güzel olmuş senin için. Ama söylediğim şey aklıma bir
Evet.
şey daha getirdi. Bu aslında hani yine öfkeden örnek vereceğim. Öfke de bazen hani bizim içimizde böyle üzüldüğümüz, kendimizce belki kırıldığımız ya da kendi eksikliğimizden böyle hissettiğimiz ve böyle karşıya vurduğumuz ilk duygu oluyor ya. O öfke mesela ilk duygu oluyor ama mesela senin de az önce söylediğin gibi hasetlenmek dediğin şey ilk duygu gibi. Ama aslında bunun böyle altında orada olamamayı üzülmek var mesela.
Evet.
O yüzden aslında her zaman da bu yüzden diyoruz. Hasetlenmek seni haset bir insan yapmıyor. Haset bir insan mı deniyor onu da bilmiyorum ama yani
Yani o karaktere sahip. Senin bu anlattığın arka duygu deyince bana şey gibi geldi. Üzüntümü göstermemek için araya bir tampon duygu koyuyormuşum gibi geldi böyle
ama bu
hani.
farkında olmadan da yapılan bir şey. Yani ilk duygu
Evet.
böyle daha dürtüsel duygu diyeyim o zaman. Belki de daha mantıklı oluyor.
Hı
Yani
hı.
ilk dürtüsel böyle kıskanmak ben niye yokum orada gibi. Ama yani bu 2 gün geçtikten sonra bunu insan biraz daha belki fark edebilir. Yani hani üzüldüm yani keşke ben de olsaydım deyip ağlanır da yani. Hani o yüzden dediğim gibi bu aslında bir tampon duygu da olabilir. Ama bunu hani insan bilerek yapmıyor her zaman.
Ya işte insan böyle bizim içimizde olan olaylar aslında hepsi böyle bizi korumaya yönelik oluyor. Yani işlevsel olabilir, işlevsel olmayabilir. Bu fark etmez. İşlevsel olmayanlar zaten patolojik olarak nitelendirdiğimiz şeyler oluyor. O
Aynen.
yüzden her şeyi hayatımızdaki farkında olarak yapmıyoruz. Yani verdiğimiz tepkilerden bile ertesi gün gidip özür dilememize sebep olabiliyor bu verdiğimiz tepkiler. Ama o anda mesela kendimizi korumak için, o kırılganlığımızı korumak için ya da sinirimizi, öfkemizi ifade edebilmenin bir yolu olarak bağırmak olabilir, ağlayabilmek olabilir bu. Bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ve bunların hiçbirisini planlayarak yapmıyoruz. Belki kıskançlık da böyle bir şeydir. Sevgini ifade etmeye çalışıyorsundur ya da rahatsızlığını ifade etmeye çalışıyorsundur.
Ama bu yolu
Bunlar da bilinçli
biliyorsundur.
olarak ortaya çıkmıyor. Aynen. Bunlar da bilinçli olarak muhtemelen ortaya çıkmıyor. Ama bunu sürdürmek ya da kontrol altına almaya çalışmak bizim bilinçli olarak, farkında olarak yapabileceğimiz şeyler. O yüzden en başa dönersek de bunun bence zararlı olma noktasını da bu farkındalığa sahip olmak ya da olmamak belirliyor biraz.
Ay çok güzel söyledin. Çok teşekkür
Ben
ederim geldiğin için. Eklemek istediğin bir şey var
teşekkür
mı?
ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Zaten başladığından beri takip ediyorum. Katılmayı da çok istiyordum. Sonunda bunu başarabildik.
Evet.
Bir programımız bir aksiliğe
Evet, bundan
güne
önce
gitti
bunu
ama
söyleyebilirim artık sonunda. Yani biz aslında bunu
paylaşmıştık,
bu bölümü daha önce bir kere çektik ama daha sonra aynı doğallığını korusun diye de biraz aslında içeriğini değiştirerek bir daha çektik şu an.
aslında
Evet.
bence önceki konuştuklarımızla sadece tanımlarda ortak şeyi konuştuk. Geri kalan hiçbir şeyi önce konuşmamıştık. Yani tamamen yeni çıkan şeyler oldu.
Evet.
O yüzden hatta ben sana demiştim, acaba farklı konu mu belirlesek? Ben galiba doğal davranamayacağım.
Ay ama yani çok güzel oldu bence. Yine çok dolu dolu
Bence,
olduğunu
bence.
düşünüyorum.
Böyle şey olsa saatlerce konuşuruz yani, öyle söyleyeyim. Çünkü aslında belli bir çerçeveye sadık kalmasak çok dağılırız.
Evet.
Ama o çerçeve bizi toparlıyor. Çünkü konu konuyu açıyor. Bu kadar öznel şeylerde herkesin kendi deneyimleri, düşünceleri olduğu için ortak bir paydaya varmak da çok zor olabilir. O yüzden bu zorlaştıkça zaten konuşma alanı ve süresi büyüyor, uzuyor. O yüzden ama ben çok keyif aldım bugün konuştuğumuz şeylerden. Bir
Ben
böyle
de.
şey oldum, işte senin bahsettiğin teoriler, ondan sonra bu ilişkilerin sürdürülmesiyle bağlanması falan zihin açıcı bir şey oldu benim için.
Teşekkür ederim.
Şeyi de düşüneceğim ama en yakın arkadaşımla sevgilim aynı eve çıkabilir mi bir düşüneceğim.
Ya bu benim hani yakın zamanda gördüğüm bir şeydi. Dedim ki ha, kıskançlık. Hatta ilk bölümü çektiğimizde daha görmemiştim. O yüzden mesela orada konuşmadık bunu. İlk defa bu bölümde bu yüzden sordum. Çünkü bu
Evet.
iki bölüm arasında şimdi görünce dedim ki ha, ben bunu sorayım. Çünkü altına çok tartışma gördüm. Yani size ne kardeşim diyen vardı. Bir taraftan ben mağaramda mutluyum. Bir taraftan Kezban. Bir taraftan bilmem ne. Herkes birbirine hakaret ediyor aşağıda yani yorumlara bakınca. O yüzden bir şöyle bir insanların da kendi dinamiğini belki kendisini anlaması için böyle bir sorayım dedim. Çünkü beni de bir düşündürmüştü yani ben olsam falan gibi. Mesela burada da paylaştım yani. O yüzden böyle ya bu yüzden sordum.
Tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bence konumuz da çok bizim konuşmamıza uygun bir konuydu.
Evet.
Bu anda moderatörlüğünü ve organizasyon zekanı tebrik ediyorum.
Teşekkür ederim.
Şeye göre böyle gerçekten insana göre konu seçmeyi çok iyi başarıyorsun. Umarım çok daha güzel bölümlerin olur. Bol izlenmeler, bol dinlenmeler diliyorum. Belki
Teşekkür ederim.
ilerleyen zamanlarda bir kez daha konuk olmak isterim.
Ay neden olmasın? Şu an iki oldu bile. Dinleyiciler bilmese bile. Bu arada şey gibi de olmasın. Yani ben Dilan kıskanç diye buraya getirmedim yani. Sadece kıskançlığın böyle daha işte o sosyal medyada gördüğümüz şeyleri ya da böyle daha gülerek daha zevkli konuşmayı istiyordum. Ve konuşacağımızı bildiğimiz için de yani bu tonda konuşacağımızı bildiğim için de Dilan çok uygun birisi oldu ki görmüş olduk.
Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
Ben teşekkür ederim. O zaman kimseler duysunun bu bölümünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.